Merhabalar herkese. Beni Bana Anlatın 15. bölümünde ben Taner Turna ile yeniden birliktesiniz. Şöyle bir 15. bölümü tekrar bir kutlayayım ben. Yani bu bölüme girmeden, kayıt almadan önce bir kutlamıştım kendi kendime. Yine burada sizlerle birlikte kutlayayım. Çünkü bu bölüm sayıları artması sadece işte geride kalan mesafeyi değil ya da bir arşivlik seri değil. Aynı zamanda burada kaydettiğim içerikler sayesinde aldığım dönüşleri ve o dönüşlerle birlikte hayatıma dahil olan yeni insanların sayısını da arttırıyor. Bu da çok mutluluk verici. Yani bundan kaç bölüm önce hatırlamıyorum ama işte mektup arkadaşları istiyorum, Herman Hesse'nin bir sürü mektup arkadaşı varmış gibi konulardan bahsederken bir anda gerçekten de bir sürü mektup arkadaşım oldu, en azından dijital ortamda. Bir tanesi fiziksel olmak üzere, bilmiyorum, mektup yazacağını söyledi. Kendisi şu an beni dinliyorsa kim olduğunu biliyordur. Bence mektubu gelecektir. Bir tane de belki gerçekten yıllar sonra yazılı bir mektup arkadaşım olabilir. Her neyse, çok güzel. 15. bölümü açmak, 15. bölüme bağlanmak çok güzel. Biraz stresli girdim ama o stresi şu an böyle biraz gevizelik yaparak atmaya çalışıyorum. Stresim kaynağı da çok saçma, onu da kısaca bahsedeyim. Bugün bölüm kaydetmeye karar verince bir not açtım kendime ve işte yine böyle bahsetmek istediğim sözler var, birkaç kitap var falan filan. Ve onları yazayım dedim. Kafamda böyle bir bold, büyük harflerle işte minik bir akış oluşturdum. Daha doğrusu kafamda oluşturdum akışı, o nota yazdım falan derken oturdum. Mikrofonumu açtım, tam kayıda başlayacağım. Fark ettim ki bulaşık makinesi çalışıyor. Unutmuşum, onu çalıştırmışım. Biraz sessizlikte kalıyor. Ben de tam gireceğim, tam başlayacağım derken birden çalışmaya başlıyor. Şimdi de böyle son dakikalarını yaşarken, yani son dakikalarına gelmişken, sanki vefat edecekmiş gibi söyledim ama hadi başlayayım o zaman dedim ve umarım bir anda kendisinin çalışması alevlenmez, ateşlenmez ve siz de o gürültüye maruz kalmazsınız. Gerçi dediğim gibi dedim ama daha önce de dememiş olabilirim. Benim podcast'in ses kalitesiyle ilgili çok büyük kaygılarım yok. Bu konu hakkında bana birileri de sorduğunda hep şeyi söylüyorum. Yani ses gerçekten en filtresiz ulaşabilen, en organik his taşıyıcısı olarak görüyorum sesi. Dolayısıyla o noktada yapaylığı bozan bir yapıda olması bence her zaman daha büyük bir dezavantaj. Varsın olsun, arkada bir gürültü olsun, biri girsin, biri çıksın. İşte benim şu an oturduğum sandalye en ufak hareketimde aşırı gıcırdıyor. Varsın gıcırdasın. Çünkü bunlar hayatımızın her alanında olan şeyler. Bu pürüzsüzlüğü, bu izolasyonu sunmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Bunu da yeri gelmişken, kimse bu görüşü merak etmiyor olabilir ama ben araya sıkıştırayım. Şimdi aslında şöyle, bölüme girmeden geçen hafta diyeyim ama geçen haftaydı galiba. Geçen pazar yayınlamıştım. Bu bölümü de tarihe not düşelim. 5 Ağustos çarşamba akşamı saat 21.33'te kaydediyorum. Umarım da yarın ya da bir sonraki gün sizle paylaşmış olacağım. Ondan önceki pazar yayınladığım bölümde umutlu olmak üzerine konuşmuştum. Ve ondan sonra elime aldığım Gündüz Vasaf'ın Ne Yapabilirim? Geleceğe Kartpostallar adlı kitabında şöyle bir pasaj, şöyle bir bölümle karşılaştım. Bir önceki bölümden devam edelim demeyeceğim ama bir önceki bölüme ek olarak şu sözü de sizinle paylaşmak isterim. Umutsuz olmaya hakkımız yok. Umutsuzluk, zavallılığı benimseyip saygımızı yitirmemiz demek. Neye inanırsak onu gerçekleştiririz. Gündüz Vasaf'ın pek çok konu üzerinde farklı ve değerli cümleleri var. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bölümün ilerleyen kısımlarında başka sözlerine de yer vereceğim. Çok keyif aldığım bir kitap oldu. Herkese de öneririm. Çizimleriyle, farklı mizampajlarıyla bence güzel bir kitap olmuş. 2006'dan bugüne konuşmuş. Bence bugünün biraz daha da sonrasında konuşuyor olacak. Ve umarım ki daha da sonrasında Gündüz Vasaf haklı çıkacak diye not düşülsün 2020 tarihinde. Bununla birlikte bir haber daha vereyim istedim. Şimdi bu haberde şöyle, daha önce iki bölüm önce galiba bahsetmiştim. Böyle bir totem yapalım, işte hayatımdaki hayatımda röportaj yapmak istediğim, en çok röportaj yapmak istediğim 5 sanatçıdan bir tanesi röportaj teklifi gönderdim demiştim. Ve o röportajla ilgili henüz bir açıklama yapmamıştım. O röportaj teklifim olumsuz yanıt aldı. Röportaj teklifi gönderdiğim isim Thom Yorke'tu. Yani gerçekten düşüncesi bile beni bayağı bir heyecanlandıran, ihtimalini bile sevdiğim, ihtimallerin heyecanına kapıldığım kısacası bir olaydı. Önce menajerine ulaştım bir arkadaşım aracılığıyla. Yani böyle öyle bir insanın kontağı olması harika. Sordum ulaşabilir miyiz diye. Tak diye böyle o da bir arkadaşına sorup mail geldi. Onun aracılığıyla doğru kişiye ulaştım. Basılı yayın iletişim yapan kişiye ulaştım. O beni biraz oyaladı. Yani ilk önce dönüş yapmadı. Sonra ilgileneceğim ben kısa sürede döneceğim dedi. Direkt olumsuz dönmemesi beni bir heyecanlandırdı. Yani nasıl ihtimal mi var? Yani direkt böyle başından savmaması böyle bir heyecan getirdi. Ama neticede süreç uzayınca ben nihai sonucu öğrenmiştim. Yani daha doğrusu tahmin ediyordum. Birkaç hatırlatma yaptım. Sonrasında da olumsuz yanıtı aldım. Kendisi şu aralar röportaj vermek istemiyormuş. Umarım birkaç gün içerisinde farklı yayınlarda vermiş bir röportajını görmem de en azından bana değil herkeseymiş gibi bir algıyı çok da inanmasam da taşımaya devam ederim deyip bu bilgiyi de sizinle paylaşarak yavaş yavaş bölüme geçmek istiyorum. Ama bölüme geçmeden önce sanırım bunu artık doğallığında yapıyorum ama bir resmiyet kazansın. Bir nasılım sorusunu kendime ben her bölüm bir sorayım. Yani işte zaten bence sık sık kendimize sormamız gereken bir soru. Başkalarının laf arasında sorduğu nasılım soruları vardır. Onlardan bahsetmiyorum. Gerçekten böyle nasılım soruları vardır. Böyle hani nasılsın hani böyle bir S'le birlikte sorulan sorular vardır. Onlardan bahsediyorum. Yani cidden nasıl olduğunu merak eden nasılsın sorusundan bahsediyorum. Bu soruyu kendime sorayım ve buna bir yanıt bulmaya çalışayım. Açıkçası bir takım özlemler var içimde. Bir takım çok hazırmış gibi girdim ama bir takım gerçekleştiremediğim ve gerçekleştirmek istediğim planlarım var. Bir takım ötelediğim şeyler var. Ve bunların arasında böyle seken, çok da değişime uğramayan, tamamen kendi içine dönük ve kendi içinde bir yolculukta devam eden bir ruhsal durumum var. Bunun benden aldıkları ve bana kattıkları tabii ki baki. Bir kaygımın olduğunu düşünüyorum. Bunu terapide de dile getiriyorum ama bu ana kaygının henüz sebebini tam olarak bulmuş değilim. Bunun yaşanan büyük değişimin yansıması olabileceğini düşünüyorum ama yani dediğim gibi bu şu anda tam olarak bir yanıt bulmuş bir soru değil. O yüzden nasılım sorusuna yanıtım şimdi için belirsiz, gelecek için iyi diyebilirim. Yani nasılsın sorusuna gelecek için iyi demek biraz karmaşık bir konu ama yani genel olarak aslında durumum bu. Biraz durağanlaştım, biraz durgunlaştım. Kendimle ilgili pek çok cevaplamak istediğim soru var tabii ki ama yani şöyle de bir durumum var. Böyle aşırı zormuş ya bunu böyle direkt sorunca cevap verilemiyormuş gibi geldi şu anda bana. Ev içinde ufak ufak mutluluklarım var. Bunlar çok güzel ve bu mutlulukları kendime katmaya devam ediyorum. Çok sürdürmekten mutlu olduğum alışkanlıklarım var. Yeni edindiğim rutinler var. Bunlardan çok keyif alıyorum. Geleceğe dair umutla bakabileceğim yeni uğraşlarım var. Üretmeye çabaladığım ve üretmek istediğim yeni konular var. Bazı uzun hedeflerim var, bazı kısa hedeflerim var ve beni yaşam döngümden dışarı atacak, daha doğrusu böyle büyük sektelere en azından şu an uğratacak bir durumda söz konusu değil. Tüm bunların da böyle büyük çerçevede bakarak söylediğim noktada iyiyim. Bence iyiyim. Dün böyle küçük bir aydınlatmam var. Onun yerini değiştirdim. Şu an ona bakıyorum da güzel bir karardı. Bazen böyle küçük değişiklikler büyük etkiler yaratabiliyor. Onlardan bir tanesiydi. Bir tabloyu daha yakın hale getirdim. O tabloyu görebiliyorum daha net. O bakımdan güzel oldu deyip aslında nasılın bölümünü de kapatabilirim. Şimdi böyle farklı farklı konular var aslında konuşmak istediğim. Bir ana başlıkta toplama konusunda çok iyi değilim. Bununla ilgili bir şikayet gelmedi bana. Ya başlıkta bunu yazmışsın da sen bölümün 4'te 3'ünde bunu konuşuyorsun diyen olmadı. Ya aşırı kibarsınız. Umarım hepiniz çok kibar insanlarsınızdır. Ki bence öylesinizdir. Benim böyle oluyor yani işte toplanıyor bir şeyler. Birleşirse birleşiyor, birleşmezse öyle dağınık kalıyor gibi bir durumum var. Şimdi ilk önce aslında biraz düşünce özgürlüğü ve tartışma kültürümüz üzerine konuşmak istiyorum. Yani çok böyle nereden geldi şimdi bu konu diyebilirsiniz. Ben onun geldiği yeri de anlatmaya çalışacağım. Bir süredir gözlem yapıyorum özellikle Twitter'da. Kendi arkadaş ortamlarım için de bu çok geçerli ama hani Twitter'da bunu çok net görebiliyorsunuz. Bu hani büyük beylik açıklamaların altına gidip yorumlara bakma kısmı vardır ya. Ya da böyle çok çok fazla etkileşim almış bir tweet düşer. Hani tanısanız da tanımasanız da takip etseniz etmeseniz de. Onu böyle bir okursunuz, sonra altına neler dönmüş, kim cevap vermiş falan bakarsınız. Uzun süredir burada gördüğüm şeylerden bir tanesi gerçekten tartışma kültürümüzün sıfır olduğu. Yani yok. Ve sonra dönüp bakıyorum. Yani hep böyle şu an o programlar bize böyle çok ütopik geliyor. İşte Mehmet Ali Brand'ın olduğu 32. gün, işte siyaset meydanı Ali Kırcan'ın sunduğu falan. Bunlar bize inanılmaz ütopik geliyor. Yani çünkü tartışıyorlarmış yani hani tamam belki sesi yükseltme vardır, belki başka şeyler vardır. Ama en azından yani aynı ortamdalar, birbirlerinin yüzüne karşı konuşuyorlar ve günün sonunda fikirlerini ifade edebiliyorlar karşılıklı olarak. Şu an bu geçersiz bir durum. Maalesef geçersiz bir durum. Tabii ki bunun sebebi pek çok noktada kutuplaşmamız ve kendi saftımıza çekilmiş olmamız ve hem bulunduğumuz yeri korumak, bulunduğumuz yerin içinde bulunan insanları sorgusuz sualsiz savunmak hem de karşı tarafa karşı ne olursa olsun kalkanımızı indirmemek. Yani bunun sonunda artık işte zaten ne tarafta ne safta bulunduğun hiçbir önemi kalmıyor. Ben de bunun üzerine şöyle bir tweet attım. Biraz dolup, tüm bu düşüncelerle de dolup. Şunu unutmamalıyız. Fikirler tartışılmadığı sürece değerini, bizde oluşturduğu anlamı kaybeder. Zamanla neyi savunduğumuzu unuturuz. Yanlışlık en kötü ihtimalle doğrunun ispatı olur. Ama diyalog kurulmazsa, tartışma zemini oluşmazsa her şey boşa gider. Gündüz Vassaf'ın bir sözünü de ekledim. O da şöyle söylemiş. Bir tarafa kızıp bir tarafı görmemezlikten gelince ilkeli duruşlarımız, ne yapabilirim arayışlarımız inandırıcı olmuyor. Ben burada sona kadar katılıyorum Gündüz Vassaf'a. Ve bunun aslında pek çok noktada bizi buluşturmayı engellediğini de görüyorum. Çünkü insanların yaptığı hataların yarısının nedeni bir şey artık kuşkulu değilse onun hakkında düşünmeyi bırakmasından kaynaklanıyor. Şöyle bir şey, bir söz vardır. Hani karar verilmiş görüşün derin uykusu diye. Gerçekten her şeyi ya da düşündüğünüz şeyi doğru kabul ettiğiniz anda o derin bir uykuya dalıyor ve o derin uykuda aslında bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla dedim ama yani bunların bir şekilde tartışılıyor olması, sorgulanıyor olması lazım. İnansak da sorguluyor olmamız lazım. Yani en azından farklı sorularıyla test etmemiz lazım. Yani bize tam zıt ya da bambaşka bir bakış açısıyla geldiğinde birileri, yani dediğim gibi en kötü ihtimalle doğruluğunun ispatı olur. Yani evet ben zaten bunu doğru olduğunu düşünüyordum. Senin bu düşünceden sonra daha da inandım falan gibi bir şey de diyebilirsiniz yani. Ama pek çok konu ve pek çok önemli tartışma zemini var şu an etrafımızda. Ve bu noktada hep iki tarafa çekilmiş insanlar görüyorum. Ve birbirine sürekli hakaret eden, dinlemeyen, birini bir şeyi savunduğunu belli ettiği anda direkt yaftalayan ve direkt ötekileyen, asla anlatma derdi ve anlatma kaygısı duymayan, fanatizme kadar ulaşan bir yapı var şu anda. Ve bu yapı maalesef ki yanlış bir zemin oluşturuyor. Bununla ilgili de aslında Gündüz Vasaf'tan önce okuduğum bir kitap var. Böyle çok kısa bir kitap, böyle 60-65 sayfalık bir kitap. Herkese öneririm. İngiliz filozof John Stuart Mill'in bir kitabı. Düşünce ve tartışma özgürlüğü üzerine. Bence herkes okumalı bu kitabı. Yani 1850'lerde yazılmış, 1800'lü yılların ortasında yazılmış bir kitap ve bugün halen daha geçerliliğini inanılmaz derecede koruyor. Yani 150-160 yıl, 170 yıl sonra gerçekten düşünme ve tartışma özgürlüğü üzerine pek bir ok edememiş olmak oldukça üzücü. Fakat onun da kitabında bahsettiği iki pasajdan, iki kısa bölümden söz etmek istiyorum, okumak istiyorum daha doğrusu burada. Gerçeğin asıl avantajı şuradadır. Bir görüş doğruysa bir kez, iki kez, hatta pek çok kez susturulabilir. Ama çağlar içinde onu yeniden keşfedecek insanlar çıkacaktır. Ta ki baskıdan kurtulup bir daha susturulamayacak kadar ilerleyeceği olumlu koşulların ortaya çıktığı bir döneme denk gelene kadar demiş. Sonrasında da bir de şöyle bir sözü var. Başka hiçbir alanda hiç kimsenin görüşü eğer karşıtlarıyla aktif bir tartışma yürütme için gerekli olacak zihinsel süreci kendi kendine ya da başkalarının empoze etmesiyle yaşamamışsa bilgi denmeyi hak etmez. Yani bu bilgi kavramının gerçekten tam olarak irdelenmesi gerektiğini düşündüğüm karşılığı. Yani bugün hep elimizde tuttuğumuz bilgi böyle proseslerin içerisinden geçmediğinde bir şey ifade etmiyor maalesef. Ve şu da var, yani şu da var, burada doğruluk, gerçeklik ya da bilgi, yani hepsi birbirinden çok değerli kavramlar. Bu kavramlar üzerine konuştuğumuzda unuttuğumuz bir şey var. Yani bunu ben hep kendime hatırlatmaya çalışıyorum. Gerçekliğin ve doğruluğun, ısrarının, devamlılığının, etkisinin yok edilmesi gibi bir durum yok. Abraham Lincoln'un çok güzel bir sözü vardır. Bazılarını her zaman, herkesi bazen ama herkesi her zaman aldatamazsın. Aslında tam bu noktada geçerli. Dolayısıyla inandığımız bir şey varsa ve üstünde savunmak istediğimiz ve kendimizi bir tarafa çektiğimiz bir durum varsa bunu ısrarla anlatmalıyız. Karşı tarafı anlamayacağını düşünsek dahi, anlamayacağına kanaat getirsek dahi bunu ısrarla anlatmalıyız. Başka çaremiz yok. Ve şöyle bir, bu araştırmalar da bunu gösteriyor. Geçen sene galiba Telek Yayınları'ndan çıkan Hakikat Sonrası kitabını okumuştum. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Gerçeklik üzerine tekrarlı iletişim en umulmadık, en buna kapalı olan insanda dahi bile zihninin bir köşesinde durmasına ve herhangi bir hayatın bir süreci içerisinde bir bağlam kurduğunda onu hatırlayıp değişimi başlatmasına olanak sağlıyor. Dolayısıyla bizim böyle yani bunlar da akıllanmaz, bunlar da hayatta öğrenemez, anlayamaz dediğimiz nokta aslında geçerli değil. Çok günübirlik bir bakış açısı. Birazcık da işimize gelen bir bakış açısı da diyebilirim. Dolayısıyla anlatmak gerekiyor. Evet, bazen bir cümleyle, bazen bir bakışla anlaşabileceğimiz insanlar vardır. Ama bazen de çok daha uzun cümleler kurarak ve ilk seferinde olmadan, ikinci seferinde olmadan, üçüncü seferinde olmadan, belki defalarca tekrarlayarak bir noktaya gelebileceğimiz insanlar da vardır. Durumlar da vardır. Dolayısıyla burada değişim hem içe dönük hem dışa dönük. Ve hem içe dönük atılan adımlar hem dışarıya doğru atılan adımların en ufağı bile çok değerli. Bunu unutmamak gerekiyor. Tam böyle bu yayına başlamadan önce Harun Tekin de bir tweet atmış. O da böyle aslında şuna nazaran atmış. Böyle en toplumda aydınlık kesimden gördüğümüz ya da en böyle duyarlı kesimden gördüğümüz insanlar bile belli noktalarda o hassasiyetlerini tamamen kaybedip yine hakaretvari açıklamalara neden olabiliyorlar. Yakın zamanda da yine bunun örnekleri oldu sosyal medyada. Galiba biraz ona da dokunan bir açıklamada bulunmuş. Harun Tekin yine böyle var olan olayların ötesinde bir bakış açısı sunmuş diyebilirim. Şöyle demiş, hızlı ve kolay çözümler istiyoruz. Çok sıkılıyoruz, sabrımız yok. Olayları anlamakla ilgilenmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla büyük resmi gördüğümüzden eminiz. Böylece dünyayı istemeden kendi aileyimizi dönüştürüyoruz. İyi niyetli insanlar kötü niyetleri istemeden böyle büyütüyor, demiş Harun Tekin ve sonuna kadar da katılıyorum kendisine. Şimdi bununla beraber bağlayacağım konu ve aslında bölümün üst başlığı olmasını gerektiren, yani benim içimde en azından böyle olduğunu düşündüğüm konu değişim ve dönüşüm. Çünkü tüm bunların temelinde bir noktada değişmeme isteği ya da değişime direnme hali yatıyor diye düşünüyorum. Bu bence benim etrafımda da gördüğüm çok ciddi bir sorun. Yani bunu bir şekilde olumsuz yaftalamışız zihnimizde ve tüm bu süreç bizde olumsuz hislere gebeymiş gibi bir algı oluşturuyor ve bundan bilinçli kaçanlar, artık bunu o kadar kanıksamış ki doğal rutinine bunu yerleştirmiş olanlar var. Ya da gerçekten hiç farkında olmadan bile bunu yapan pek çok insan var etrafımda ya da buna direnen diyebilirim. Bunun pek çok tarafı var. Çünkü şu anda negatif algının, negatif hisleri, negatif ortamın tam göbeğindeyiz. Yani baktığımızda bize popüler gündemden, yani daha doğrusu maruz kaldığımız gündemden pozitif haber gelme oranı çok az. Gerçekten böyle şey görüyoruz. Böyle işte bir itfaiyeci bir kediyi kurtarıyor ya da böyle minik haberler görüp böyle umudumuz, mutluluğumuz tazeleniyor. Hani o noktadayız. Ve o nokta aslında tehlikeli de bir nokta. Çünkü tek taraflı pompalanan bir his var. Ve bu da bir noktada bir sonuç ama aynı zamanda da bir bilinçli propaganda diye düşünüyorum. Bununla birlikte aslında kötümserliğe kapılıp edilgenleştikçe değişimi de erteliyoruz. Düzen sürüyor bu dolayısıyla. Yani değişimi erteledikçe biz içinde bulunduğumuz sistem ve düzen var olmaya devam ediyor. Bundan nasıl çıkabiliriz? Bundan şöyle çıkabiliriz. Değişimin biz olduğunu inanarak, değişimin içeriden başladığına inanarak, bizden başladığına inanarak çıkabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bir şeyleri beklemek gerçekten aslında en kolayı. Yani işte birilerinin uzaklaşmasını, sistemin değişmesini, rüzgarın ters yönden değil de artık arkamızdan esmesini bekleyebiliriz. Bir ömürle bekleyebiliriz ama bunun için gerçekten bazen işte o rüzgarın arkadan gelebilmesi için bazen bizim yönümüzün değiştirmemiz gerekiyor. Bazen evden çıkıp o yere kendimizin gitmesi gerekiyor gibi gibi böyle değişimi en ufak tarafından da başlayarak böyle en uzağına kadar hepsinin bir değer olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte aslında bölümü daha da fazla ilerletme niyetinde değilim. Çünkü böyle değişim üzerine uzun uzun konuşmak da isterim. Ama tüm bunları aslında biraz da tartışma kültürü tarafından gelmemin sebebi çok büyük yansımalarını orada görüyor olmam. Tabii ki daha önce modern hayatta alışkanlıklar diye bir bölüm de kaydetmiştim. O bölümde de alışkanlıklarımız üzerine konuşmuştum. Bu gerçekten hani çok çok göbeğinde olduğumuz bir konu. Hatta bugün bir mail attım. Podcast vesilesiyle tanıştığım birine. Bana çünkü monotonluk ne sence diye bir soru sormuştu. Yine o bölümden yola çıkarak. Ben de şöyle cevap vermişim. Yine aynen burada okuyorum. Monotonluk konusuna gelirsek, kendimle yaşadığım bu dönemde davranışlarımı, karar mekanizmalarımı, duygu geçişlerimi sıkça sorgulama şansım oldu. Burada şunu fark ettim. Eğer kaygı ve başka bir baskın his beni belli bir duygu durumuna sokuyor ve oradan güvenli bir yere ulaşmamın yolunu buluyorsam, bu döngü bir zaman sonra bir öğreti olarak hayatıma ekleniyor. Dahası buna yakın hislerde de benzer yoldan ilerlemeye itiyor beni. Monotonluk, duygusal rönesansın sıfıra indiği, algının durağanlaştığı, deneyimin oluşmadığı, dolayısıyla da herhangi bir farkındalığın onunla birlikte oluşacak öğretinin ortaya çıkmadığı durumlardır benim için. Öğretilerimizi otomatikleştirmeye müsait bir yapı var. Bu bir bakıma değerli, olumsuz durumlarda hayatta kalmak için çok kritik. Yan etkisi ise olağan düzende aynı durumu sürdürmesi. Bunun için de farkındalık kazanmak gerekiyor. bu maili başladığım yerde yazmayı sürdürmüyorum demişim. Gerçekten başladığım yerde bitirmedim maili. Yani böyle ufak farkındalıklarla değişimler yaratmak hayatta her zaman farklı kazanımlar yaratıyor. Tam buna yine paralel bir konu olduğu için ve tam bugünden, bunu kaydettiğim günden güne denk geldiği için sizinle paylaşmak istedim. Aslında bölümün sonuna geldim. Böyle bir ortaya karışık bir bölüm oldu. Zihnim de çok böyle yerleşmiş değil. Bazı şeyler isyanım var, bazı noktalara farkındalığım var. Ve tüm bunları birazcık birleştirip, biraz kendimden de bahsedip böyle bir bölüm kaydedeyim istedim. Diyerek bölümün sonuna geliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yani gerçekten iyi bakın. Ve bir sonraki bölüme kadar da hoşça kalın.